Ayrım 46, sayfa 458. 45. Hatanız bir insanın ölümüne neden oldu. Tahir Hakkı, belki de şu hayatta bana en çok emeği geçen adam. Çoğu zaman babamdan daha yakın hissettiğim insan. Hocam, büyüğüm, kadim dostum. Demek o insan da artık yok. Ama telefondaki o esrarengiz şahıs, Tahir Hakkı'nın öldüğünü söylediğinde üzüntüden çok şaşkınlık hissettim. Hayır, merhametsiz biri olduğumdan değil, 3 gündür yaşadığım sıra dışı olayların aklımı allak bullak etmesinden, tam düğüm çözülüyor derken her şeyin birbirine karışmasından, aralarında benim de bulunduğum katil adaylarının habire değişip durmasından, öte yandan sevgili hocamın ölüm haberinin beni bir parça rahatlatmış olduğunu da itiraf etmek zorundayım. Çünkü Akın'a yapılan saldırının Nusret cinayetiyle bir ilgisi olmadığı anlaşılınca adım zanlılar listesinde ön sıraya çıkmıştı. Oysa Tahir Hakkı'nın öldürülmesiyle birlikte üzerimdeki kuşku bulutları seyreliyordu. Sık sık kalpsiz bir çocuk bu müştak türünden teraneleri tekrarlayıp duran teyzem demek ki çok da haksız sayılmazmış. Ama neresinden bakılırsa bakılsın yaşananlar korkunçtu ve bir o kadar da esrarengiz. 3 gece boyunca 3 yakınıma yapılan 3 kanlı saldırı. En çok sevdiğim 2 insanı benden koparan vahşi cinayetler. Neler oluyordu? Bütün bunlara rastlantı diyebilir miydik? Yoksa gözden kaçırdığımız önemli detaylar mı vardı? Olaylar benim etrafımda cereyan ettiğine göre yoksa hedef ben miydim? Ben mi? Neden beni tehdit olarak görsünler ki? Bırakın onun bunun etlisine sütlüsüne karışmayı. Kendi vazifelerini bile yerine getirmekten aciz bir tarihçi. Hayali bir aşk için hayatını mahvetmiş zavallı bir adam. Serhazinlerin son temsilcisi Müştak Serhazin'i mi tehlikeli biri olarak göreceklerdi? Hayır, sayıklıyordum. Kim? Niye beni öldürmeye tenezzül etsin? Benim gibi lüzumsuz bir adam için kim? Niye elini kana bulasın? Her ne kadar polislere Nusret'in ölümünden sonra endişelendiğim için silah taşımaya başladım desem de benim tehlikede olmam için hiçbir neden yoktu. Olayların etrafımda cereyan ediyor oluşu tümüyle tesadüften ibaretti. Tahir Hakkı'nın Teşvikiye'deki o görkemli apartmanın geniş merdivenlerinden çıkarken tamı tamına işte bunlar geçiyordu aklımdan. Yalnız mı yaşıyordu? Nevzat'tı soran, geniş yeşil merdivenleri yan yana çıkıyorduk. Bir yakını filan yok muydu yanında? Yoktu. Eşini 2 yıl kadar önce kaybetmişti, Berrin Hanım'ı. Çocukları olmamıştı. Çocukları öğrencileriydi. Mesleğini çok severdi Tahir Hoca. Bütün hayatı mesleğiydi. Bu yaşında hiç üşenmez, konferanstan konferansa, faaliyetten faaliyete koşar dururdu. Biliyorsunuz daha bu öğleye kadar birlikteydik. Tahir Hakkı'nın yüzü beliriverdi gözlerimin önünde. Genzim yanmaya başladı. Boğazıma o düğüm geldi oturdu. Gözyaşlarımı bastırmaya çalıştım. Evet şöyle demişti. Burnumu çekerek sürdürdüm. Ölüm yaklaşıyor Müştak hissediyorum. İnşallah durup düşmeden hala ayaktayken bir gece ansızın gelir. Farkına bile varmadan. Ama istediği böyle bir ölüm değildi. Sesim titriyordu. Daha fazla tutamadım. Gözyaşlarım kendiliğinden boşandı. Önümdeki basamağı göremiyordum. Koca adam merdivenin trabzanına yaslanıp hüngür hüngür ağlamaya başladım. Cinayet masasının halden anlayan başkomiseri yanımda dikilerek sakinleşmemi bekledi. Gözyaşlarım seyredip ruhumun kabarması durulunca da elindeki mendili uzattı. Alın şunu kullanın. Ne bir teselli ne boş yere kendinizi üzmeyin türünden bir lakırdı hepsi bu. Uzattığı mendili alıp yaşlarımı kurularken sizi uyarmak zorundayım diye ekledi. Yukarıda göreceğiniz manzara hiç de hoş olmayabilir. İsterseniz burada bekleyin. Yok, gelmek istiyorum. Dairenin önüne ulaştığımızda kapı aralıktı. Apartmanın önüne aynı araçla gelmiş olmamıza rağmen merdivenleri koşar adım tırmanan tez canlı Ali açık bırakmış olmalıydı ama eve ilk gelen ekipten bir komiser yardımcısı Nevzat'a telefonla bilgi verirken de daireye geldiklerinde kapıyı açık bulduklarını söylemişti. Tıpkı 2 gece önce Nusret'in evinde olduğu gibi. İçeri girdiğimizde o tanıdık koku karşıladı beni. Portakal, turunç karışımı o keskin koku. Aslen Mersinliydi Berin Hanım. Enfes turunç reçeli yapardı. Adet haline getirmişti. Her sene bir kavanoz da bana verirdi. Hiç sevmezdim turunç reçelini ama kırmamak için alırdım. Şaziye de istemezdi. Şeker kilo yapıyormuş. Bacaklarındaki selülitte cabası. Kadife kadın bayılırdı ama. Her yıl reçel zamanı geldi mi sormadan edemezdi. Yine turunç reçeli getirecek misiniz Müştak Bey? Nur içinde yatsın, Berin Hanım'ın yaptığı reçellerin kokusu yıllar sonra bile çıkmamıştı evinden. Duvarları boydan boya kitap raflarıyla kaplı, her zaman yumuşak bir ışıkla aydınlatılmış geniş salona girerken, bu eve her geldiğimde beni şu kapının önünde karşılayıp, ''Karnın aç mı Müştak?'' diye soran o her zaman nazik, her zaman samimi kadının güleç yüzü canlandı gözlerimin önünde. İyi ki Berin Hanım daha önce göçmüş bu dünyadan diye sevindim. Kocasının vahşi bir cinayete kurban gitmesi kim bilir nasıl da kahrederdi onu. Berin Hanım'ın beni karşıladığı kapının eşiğinde tanıdık bir ses ikaz etti. Aman Müştak Hocam, bir saniye bekleyin. Başımı kaldırınca Zeynep'in kestane rengi gözleriyle karşılaştım. Şu galoşları ayağınıza geçirmeniz lazım. Bir de rica edeceğim, ortalıkta çok dolaşmayın. Mümkün olduğu kadar aynı yerde kalmaya çalışın. Malum burası olay yeri, kanıtları bozmayalım. Uzattığı galoşları aldım. Tamam Zeynep Hanım, merak etmeyin. Bu iri bedenle, üzerimde bu kat kat giysilerle galoşları ayağıma geçirmek, deveye hendek atlatmak kadar zor olmasa da epeyce zahmetli bir işti. Ama katili ele verecek izleri silmektense her türlü cefayı çekmeye hazırdım. Sırtımı duvara verip oflaya puflaya galoşları ayağıma geçirirken Nevzat takdirle sordu. Hangi ara geldin Zeynep? Sen kuyumcuda değil miydin? Anonsu duyar duymaz yola çıktım başkomiserim. Peki bir şey çıktı mı? Neden bahsediyordu mu Nevzat? Sorusu bizim davayla mı alakalıydı? Başka neyle olacak? Bakışlarım gayri ihtiyari Zeynep'in dudaklarına takılıp kalmıştı. Zeki kız bunu fark etmekte gecikmedi. Sonra anlatırım başkomiserim diyerek konuyu kapattı. Durumu fark eden Nevzat'ın eleştiren bakışlarına muhatap olmak hoş değildi ama gecenin bu saatinde kuyumcu deyince insan ister istemez merak ediyordu. Çeşmilerle ilgili bir araştırma mı yapıyordu bunlar? Ama niye? Eğer öyleyse Şaziye'den kuşkulanmış olmalılardı. Hastaneden sonra beni izleyen Ali, teyze kızımın muayenehanesine girdiğimi de görmüş, nalbur dükkanından emniyete gelirken araçta Şaziye ile ilgili sorular sorup durmuştu. Zavallı kız, onun da başını yakmasaydık bari. Yakınlarına hep zarar verir bu Müştak. Galoşları ayağımıza geçirdikten sonra önde Nevzat, bir adım gerisinde ben geniş salona girdik. Alışılmadık bir şey vardı. İnsanın gözüne batan şu ışık. Hayır, salonun ışığı değildi bu. İçerisinin aydınlığı yeterli gelmemiş olacak ki seyyar lambalarla gündüze çevirmişlerdi ortalığı. Ali uzun beyaz önlüklerinin üzerinde olay yeri inceleme yazan, ayakları başları galoşlu, elleri eldivenli polisin yanında, yemek masasının gerisindeki kül rengi çini sobanın önünde ayakta dikiliyordu. Üçü de gözlerinde derin bir ciddiyetle yerdeki halıya bakıyorlardı. Cinayet masasına mensup polislere değil de Acem halısının harikulade motiflerini inceleyen dokuma eksperlerine benziyorlardı. Ali kıpırdayınca yanıldığımı anladım. Acem halısına değil, onun üzerine sırt üstü devrilmiş olan birine bakıyorlardı. Sevgili hocamın cansız bedenine. Başım döndü, sendeler gibi oldum. Zeynep anında yapıştı koluma. Müştak Bey, iyi misiniz Müştak Bey? Her an yere yığılmamdan korkuyormuşçasına özenle beni tutuyordu. Hayır, yere yığılmayacaktım. Hayır, artık kaçacak, geri duracak sıra değildi. Hayır, ölümüne engel olamamıştım. Hiç değilse en yakın dostumun cesedine bakabilecek kadar cesur olmalıydım. Ben iyiyim Zeynep Hanım dedim, kolumu usulca çekerek ayağım takıldı galiba. Emin misiniz? Nevzat da endişeli gözlerle beni süzüyordu. Eminim dedim her ikisine birden hitap ederek. Ben iyiyim, siz işinize bakın lütfen. Her davranışlarından birbirlerine duydukları güven okunan iki polis yerde yatan kadın dostumun bedenine doğru yürüdüler. Birkaç adım geriden onları izledim. Daha bu sabah yan yana durduğumuz, şakalar yaptığımız, sırlar paylaştığımız, birbirimize akıl oyunları oynadığımız Tahir Hakkı'yı görmeye çalışıyordum salonun zemininde. Ama önümde hareket eden insanlar olduğundan yarım yamalak seçebiliyordum onun hareketsiz gövdesini. Yerdeki şu kırmızılık kan mıydı? Yoksa acem halısının nakışları mı? Zeynep'in zarif bedeni çekilince yerde yatan dostumu gördüm. Sırtında sarı yakalı kahverengi şu robe de chambre vardı. Eve gelince elbiselerini çıkarmış olmalı. Kimseyi beklemiyordu demek. Çetin'le konuşacağım dememiş miydi bana? Hem de bu akşam eve çağırıp. Birden fark ettim. Tahir Hakkı'nın ölümünden ben sorumluydum. Hayır. Serhazinlerin müzmin suçluluk duygusunun yarattığı bir aldanış değildi bu. Hakikatin ta kendisiydi. Çetin denen o psikopat hakkındaki kuşkularımı Nevzat'a anlatmış olsaydım belki de sevgili hocam şu anda yaşıyor olacaktı. İyi de bizzat Tahir Hoca anlatma demedi mi bana? Hem de sıkı sıkıya tembihleyerek önce şu Çetin'le ben bir konuşayım sonra polise bildiririz demedi mi? Dedi demesine de hoca meseleye hissi bakıyordu. Kendi öğrencilerini ihbar etmek ağrına gidiyordu. Mantıklı bir değerlendirme yapmaktan uzaktı. Bilmiyorum, belki de bir şeyler saklıyordu. Oysa ben tehlikeyi görmüştüm. Riski biliyordum. Onun hayatını kurtarabilirdim. Uyuşuk beynim ne yapmam gerektiğine karar verinceye kadar olan olmuştu işte. Alçaklar, acımasızca öldürmüşlerdi onu. Kendi köşemde yaşamak beni ve dostlarımı tehlikeden uzak tutmuyordu demek. Ayakta kalmak için doğru yerde, doğru zamanda gereken müdahaleyi yapmak zorunluydu. Ama artık yazıklanmak manasızdı. Hiç değilse Tahir Hakkı'nın katillerinin adalete teslim edilmesi için elimden geleni yapmalıydım. Bu aynı zamanda Nusret'in kanının yerde kalmaması demekti. Eski sevgilimi öldürenlerle Tahir Hoca'ya saldıranlar aynı kişiler olmalıydı. Bundan hiç şüphem yoktu. Belki de aynı silahla. Saçmalıyordum. Nusret'i öldürdükleri silahı bir kez daha kullanamazlardı çünkü o mektup açacağını bizzat kendim denize atmıştım. Başına sert bir cisimle vurmuşlar gibi görünüyor. Ali'ydi fikir yürüten. Baksanıza zemin kana bulanmış. Bulabildiniz mi cinayet aletini? Bulamadık dedi meslektaşının yanına yaklaşan Zeynep. Ama bir şey göstermek istiyorum. Dizlerinin üzerine çöktüğü sanırım Röp de Şambr'ın önünü açıyordu. Daha iyi görmek için ben de yanlarına yaklaştım. Keşke yapmasaymışım. Önce Tahir Hakkı'nın kana bulanmış yüzünü gördüm. Sonra iri iri açılmış dehşetle bakan çakır gözlerini. Niye beni dinledin ki Müştak? Niye bana yardım etmedin? Yine o bulantıyı hissettim içinde, yine o baş dönmesi. Hayır, bayılmayacaktım, hayır, kendimi öyle kolay kolay bırakmayacaktım. Derin derin nefes aldım. Bakın, görüyor musunuz? Tahir Hakkı'nın düğmeleri açık gömleğinin altında, beyaz kıllarla kaplı göğsünün sol tarafındaki mor lekeyi gösteriyordu. Belki de ilk darbeyi buraya aldı. Eğilince de katil sopayı ya da elindeki her neyse başına indirdi. Tam sol şakağının üzerinde. Röp de Chambre'la gömleğin üzerindeki incelemelerden sonra cinayet silahı hakkında daha detaylı konuşabiliriz tabii. Şuradaki leke ne? Koyu gri çinili sobayı gösteriyordu Nevzat. Bu evin en değerli eşyasını Tahir Hoca'nın baba evimden kalan tek yadigar diyerek yere göğe sığdıramadığı ama artık sadece dekor olarak kullanabildikleri eski ısıtıcıyı. Çevik bir hareketle yaklaştı Zeynep bizim hocanın kıymetli sobasına. Gözlerini kısarak başkomiserin gösterdiği köşeye baktı. Haklısınız, bir leke var. Döndü birkaç adım geride yerde duran çantadan ucu pamuklu küçük bir çubuk aldı. Çubuğu sobanın üstündeki lekeye sürdü, pamuğun ucu kızıllaştı. Evet, galiba kan. Belki düşerken sobaya çarptı ya da tutunmak istedi. Aklına gelen yeni bir fikir onu tereddüde sürükledi. Belki de katilin kanıdır. maktul karşı koyduysa saldırgan da yaralanmış olabilir. Umarım öyledir. Anlayacağız. Nevzat'ın alnındaki kırışıklık düzelmedi. Aksine kaşları biraz daha çatıldı. Ya bu bir kazaysa? Sahiden ne demek istiyordu bu Nevzat? Yani Tahir Hoca kendi kendine mi düşüp ölmüştü? Evet Zeynep'cim, niye olmasın? Belki de kalp krizidir. Düşünsene, Tahir Hakkı yaşlı bir adam. 70'in çok üzerinde. Onaylamamı ister gibi bana baktı. Bu yıl 82'ye girecekti. 82. Dün bir konferans verdi. Bugün dondurucusu aldırmadan saatlerce fetih gezisi yaptırdı. 82 yaşında bir adam için fazla değil mi? Önemli bir noktayı hatırlamış gibi yine bana soru sordu. Kalp rahatsızlığı falan var mıydı? İstemeyerek de olsa gerçeği açıkladım. 3 yıl önce bypass geçirmişti. 3 damarını değiştirmişlerdi ama o günden beri hiç sorun yaşamadı. Son cümlemi işitmedi bile Nevzat. Duydunuz mu? Kalp rahatsızlığı da varmış. Allah'tan Zeynep inatçı kızdı. Öyle kolayca ikna olmadı. Ya göğsündeki şu morluklar, kapının açık oluşu, daha da önemlisi 2 gün önce kendisi gibi bir tarihçinin öldürülmüş olması. Salon kapısının tıkırdamasıyla bölündü sözleri. Başımızı çevirince kulaklarına kadar uzanan görkemli pala bıyıklarının gerisindeki ince, uzun yüzü sararmış Hüseyin'in ürkek gözlerle bizi süzdüğünü gördüm. Şey, beni çağırmışsınız, ben kapıcı Hüseyin. Birden yüzü ışır gibi oldu. Ah merhaba Müştak Bey, demek buradaydınız. Bize doğru bir adım atmıştı ki orada durun diye seslendi Zeynep. Kıpırdamayın, biz geliyoruz. Beyaz önlüklü polisleri Tahir Hakkı'nın başında bırakıp Nevzat ve iki yardımcısıyla birlikte sanki ekibin bir parçasıymışım gibi ben de Hüseyin'e yaklaştım. Başınız sağ olsun Müştak Bey diyerek benimle konuşmaya çalıştı. Polislere karşı belirgin bir çekingenlik hissediyordu. Nedir bu başımıza gelenler? Kime ne zararı vardı Tahir Bey'in? Herkesin sevdiği, kendi halinde bir insan. Cesedi sen mi buldun diyen Nevzat'ın sorusuyla kesildi yakınmaları. Ben. Kendisini suçluyorlarmış gibi telaşa kapılmıştı ama çabuk toparladı. Ben değil, esasında polisler buldu. Bir saat önce bir ekip geldi apartmana. 3 üniformalı polis. Burada cinayet işlenmiş dediler. Şaşırdım kaldım. Yok öyle bir şey dedim. Nereden bileyim, olaydan haberim yoktu ki. Tahir Hakkı Bentley burada mı oturuyor dediler. Ben de evet, ikinci katta dedim. Bizi oraya götür dediler. Getirdim, kapı aralıktı. İçeri girecek oldum, beni sokmadılar. Biri yanımda kaldı, ikisi daireye girdi. İşte Tahir Bey'i ölü bulmuşlar içeride. Allah rahmet eylesin, çok iyi bir insandı. Pala bıyıkları titremeye başladı. Nemlenmiş gözlerini bana çevirdi. Öyle değil mi Müştak Bey, siz daha iyi bilirsiniz. Bir gün bile kimsenin kalbini kırmamıştı. Kim yaptıysa elleri ayakları kırılır inşallah. Ne istemişler adamcağızdan? Cinayet olduğunu nereden biliyorsun diye adeta çıkıştı Ali. Bir şeye mi tanık oldun? Nasıl da ters bir adamdı şu genç polis. Hüseyin iyice ürkekleşti. Nasıl? Cinayet olduğunu nereden biliyorsun dedim. Değil miymiş diye söylendi safça. Eceliyle mi ölmüş Tahir Bey? Ben de sana onu soruyorum. Adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun? Sözlerinin delili Tahir Hoca'nın yattığı yerdeymiş gibi o tarafa bir bakış attı Hüseyin. Polisler söyledi, her yer kan içinde dediler. Başına vurmuşlar adamcağızın sopayla mı ne? Nasıl da titiz bir insandı. Hep iki dirhem bir çekirdek. Elbiseleri, halı filan kana boyanmış dediler. Yine Tahir Hakkı'nın yattığı yöne bakmaya çalıştı. Öyle değil miymiş? Kapıcının sorusu havada kaldı. Sen kimseyi gördün mü diye Nevzat girdi araya. Apartmana girip çıkan birilerini, anormal davranan şüpheli birilerini. Yok, görmedim amirim. Sadece şu adam geldi. Tahir Bey'in öğrencisi mi ne? Uzun boylu olan. Yardım ister gibi yine bana baktı. Siz de tanıyorsunuz Müştak Bey. Hep zayıf bir kızla gelirdi. Hatta yanlarında gençten bir adam daha olurdu. Çetin mi diye atıldım. Hani şu yüzü çiçek bozuğu. Lafı ağzımdan aldı. Evet, o suratı taşlı tarla gibi çopur çopur olan. Gözlerimizde beliren ifadeyi görünce şaşkınlıkla söylendi. Yoksa katil o mu? Ama Tahir Bey onu çok severdi. Oğlu yerine koyardı. Hatta onda evin anahtarı bile vardı. Demek anahtarı vardı diye kuşkuyla mırıldandı Nevzat. Galiba Tahir Hakkı'nın kalp krizi geçirerek ölmüş olması fikrinden vazgeçiyordu. Onu gördüğünde Çetin apartmana yeni mi geliyordu? Yeni geliyordu, kapıda karşılaştık. Çetin apartmandan çıkarken de gördün mü? Yok, görmedim, bir daha görmedim. Ne zaman gelmişti apartmana, yani onu gördüğünde saat kaçtı? Mahcup bir ifade bürüdü pala bıyıklarının gölgelediği yüzünü. Bilmiyorum, bizde akıl mı kaldı amirim, ama hava kararmıştı, polisler daha gelmemişti. Polisler gelmeden kaç saat önce? Adamcağızın işini kolaylaştırmaya çalışıyordu Zeynep. Tahmini de olsa bir saat söyleyebilir misin? Sağ eli bıyığına gitti, sararmış uçlarını çekiştirmeye kalkıştı. Sonra bu yaptığının yakışıksız olduğunu anlayarak vazgeçti. Tahmini olarak 3 saat önce diyebiliriz. Başıyla birlikte çelimsiz bedenini de salladı. Evet evet, en az 3 saat önce. Akşam servisine başlayacaktım. 5 gibi filan mı? Yok, daha geç olması lazım. Rahat 6 vardır. 6 diyorsun yani. Gözlerine kısmış pala bıyıklı kapıcıyı süzüyordu Nevzat. Sakin ama ne yaptığını bilen bir adamın güveniyle bana çevirdi bakışlarını. Siz Tahir Hakkı ile birlikteydiniz hocam. Gezi ne zaman bitmiştir? Ne diyorsunuz? Kaç gibi dönmüştür eve? Sırtımı duvara yaslayıp hatırlamaya çalıştım. Saat 1 gibi ayrıldım yanlarından. Ama gezinin sonuna gelmiştik. Onlar Panorama 1453 müzesini ziyaret edeceklerdi. 3 gibi filan gezi bitmiştir. Bir yere uğrayacak mıydı? Yani doğrudan eve mi gelmiştir? Muhtemelen öyledir çünkü hava çok soğuktu. Bir an tereddüt ettim. Aklıma geleni söylemeli miydim yoksa beklemeli miydim? Ama Tahir Hoca öldüğüne göre artık neyi bekleyecektim? Üstelik kapıcı Çetin'in burada olduğunu anlatmıştı zaten. Daha da önemlisi keyfi yerinde değildi dedim. Polis şefinin konuyu didikleyeceğinden emin olarak. Neden keyfi yerinde değildi? Tam düşündüğüm gibi anında sormuştu Nevzat, hem sözlerimin etkisini arttırmak hem de Hüseyin'in söyleyeceklerimi duymaması için bakışlarımı kapıcıya diktim. Tamam Hüseyin efendi dedi. Lep demeden leblebi anlayan Nevzat, sen gidebilirsin ama evinden ayrılma, sana ihtiyacımız olabilir. Hüseyin efendi sigaradan sararmış pala bıyıklarını çiğneyerek polislerden kurtulduğu için rahatlamış bir halde hızlı adımlarla uzaklaştı yanımızdan. İki çift erkek, bir çift dişi göz aynı mesleki hevesle yüzüme dikilmişti. Belki bana kızacaksınız diye başladım lafa. Aslında ben daha çok kızıyorum kendime. Gözlerdeki merak giderek derinleşiyordu. Bu sabah Tahir Hakkı ile konuştuklarımızı derhal size bildirmeli, onu korumaya almanızı söylemeliydim. Ne diyorsunuz Müştak Hocam? Ali'ydi hayretini gizleyemeyen, yoksa Tahir Hakkı öldürüleceğini söylemiş miydi size? Bu defa benim bakışlarım Acem halısının üzerinde yatan hocamın yaşlı bedenine kaydı. Hayır dedim iç geçirerek. Aslında ben öldürüleceğini söylemiştim ona. Nereden biliyordunuz öldürüleceğini? Onun anlattıklarından. Anlattıklarından mı? Konuşmanın bu minvalde akmasından rahatsız olan Nevzat müdahale etmek lüzumunu hissetti. Ali'cim bırak da anlatsın adamcağız. Sonra sorarsın aklına takılanları. Bu öğleden önce diye yeniden girizgah yaptım. Gezi sırasında Tahir Hoca öğrencilerinden kuşkulandığını söyledi bana. Bilhassa da Çetin'den. Saldırgan bir kişiliği var o delikanlının. Durduk yere kavga çıkarıyor. Öğrencilik döneminde de aşırı gruplarla ilişkisi olmuş. Yine sabredemedi tez canlı polis. Evet, üniversitede iki yaralama olayına karışmış adı diye açıkladı. Bir keresinde döner bıçağıyla, birinde de satırla öteki öğrencilerin üzerine saldırmış. Demek Çetin'in dosyalarını karıştırmışlardı. Bu iyi bir haberdi işte. Evet, eskiden bir siyasi görüşün militanıymış diye katmerlendirdim suçlamalarımı. O işleri bıraktığını sanıyorduk ama Nusret'in üzerine yürümüş bu evde. Akın da yanlarındaymış, ona da tokat atmış. Araya girmesem öldürecekti çocuğu, dedi Tahir Hakkı. Nusret'le asistanı evi terk edince de bunlar tarihçi mi, Amerikan ajanı mı belli değil. Böyleleri insanı katil yapar diye söylenmiş. Bir türlü yatışmıyormuş. Hatta masanın üzerinde duran hançeri göstererek şu sözleri sarf etmiş. Şeytan diyor, al şu bıçağı, yetiş kadının ardından sapla gırtlağına. Zavallı Tahir Hoca, oğlu yerine koyduğu bu öfkeli adamın tepkisi karşısında şoka uğramış. Peki neredeymiş şu hançer? Koridoru işaret ettim. Tahir Hoca'nın odasında olmalı. Masasının üzerinde. Başkomiserinin emir vermesini beklemeden koridora dağıldı Zeynep. Yıllarca birlikte çalışınca konuşmaya bile gerek duymadan anlaşabiliyordu demek ki insanlar. Bir zamanlar biz de öyleydik Tahir Hakkı, Nusret ve ben. Bir tek bakış yeterdi ne düşündüğümüzü anlatmamız için ama sonra... Yani hocanız eski sevgilinizi Çetin'in öldürdüğüne mi inanıyordu? Eski sevgiliniz kelimelerinin üzerine vurgu yaparak konuşmuştu Nevzat. Hiç alınmadım. İnanmak istemiyordu aslında. Ne de olsa Çetin en sevdiği öğrencilerinden biriydi ama ciddi kuşkuları vardı anlattıklarım dışında. Konuşmanın giderek daha ilginç bir hal alması iyice heveslendirmişti başkomiseri. Anlattıklarınız dışında diye tekrarladı. Cinayet saatinde Çetin'i aramış, cep telefonundan kapalıymış. Bunun üzerine evinden aramış, çalmış ama o da açılmamış. Ertesi gün, dün gece neredeydin diye sormuş, o da evinde olduğunu söylemiş. Nevzat'ın kafası karışmış gibiydi. İyi de Tahir Hakkı neden bunları bize anlatmadı? Öğrencisini ihbar etmek istemiyordu. Ama daha fazla dayanamamış olacak ki bu sabah bana anlattı. Dehşete düştüm. Derhal polise gitmeliyiz dedim. Beni yatıştırdı. Önce Çetin'le konuşmalıydım. Belki bir açıklaması vardır. Durduk yere çocuğu cinayet zanlısı yapmayalım dedi. Polise gitmeyeceğime dair benden söz aldı. Bu akşam Çetin'i evime çağırır, onunla konuşurum. Gerekiyorsa sonra polise bildiririz dedi. Keşke dinlemeseydim onu. Evet, büyük hata diye çıkıştı Nevzat. Üstelik daha bugün bilgi saklamamanız konusunda uyarmıştım sizi. Bakın, hatanız bir insanın ölümüne neden oldu. Yerden göğe kadar haklıydı. Özür dilerim, böyle olacağını bilseydim. Bilmeniz gerekirdi, yoksa yine mi bilgi saklıyorsunuz bizden? Elbette saklıyordum ama zaten düşmüş omuzlarımı biraz daha çökerterek "Olur mu öyle şey Nevzat Bey?" diye acındırdım kendimi. "Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum." Burnundan soluyan polis şefi işaret parmağını yüzüme doğru salladı. Bakın hocam, son kez uyarıyorum. Eğer bizden bir şeyler sakladığınızı fark edersem sizi gözaltına almak zorunda kalırım, anladınız mı? Bunu yapmayı hiç istemediğim halde inanın sizi içeri tıkarım. İçeri tıkılmayı defalarca hak etmiş biri olarak ne söyleyeceğimi bilemedim. Babamdan papara yediğim anlarda yaptığım gibi somurtarak öylece kaldım. Ama başkomiserin bana ihtiyacı vardı. Neyse diye kendini sakinleştirdikten sonra yeniden başladı sorulara. Sizce Tahir Hakkı neden korumaya çalışıyordu Çetin'i? En ufak bir alınganlık belirtisi bile göstermeden cevaplamaya çalıştım. Katillik ağır bir itham, sebepsiz yere bir öğrencisinin hayatını karartmaktan korkuyordu belki de. Ama bir başka öğrencisinin hayatı, bırakın kararmayı, sona ermişti. Nusret Hanım da öğrencisi değil miydi onun? Yeryüzünün en makul ve mantıklı sorusuydu. Aslında Tahir Hakkı'nın benden de bazı bilgiler sakladığından emindim. Emin olmadığım onun bu cinayete bizzat karışıp karışmadığıydı. O sebepten bu kuşkularımı Nevzat'la paylaşmak istemiyordum. Haklısınız dedim bir kez daha gerçek düşüncelerimi saklayarak. Ama Tahir Hoca Nusret'ten pek hoşlanmazdı. Bakış açılarındaki farklılık nedeniyle mi? Elbette hiçbir sorusu boş değildi bu kurnaz polisin. Lafı Nusret'in ölüm nedenine getirecek, cinayete bizim profesörün bulaşıp bulaşmadığını soracaktı. Eğer bulaştıysa bile bunu benden öğrenemeyecekti. Ölmüş hocama ihanet etmemi kimse benden isteyemezdi. İyi de öylece ölmüş sevgilime ihanet etmiş olmayacak mıydım? Hayır efendim. Nusret'in ölümüne ben neden olmadım ki ihanet etmiş olayım? Eğer Nevzat suçluyu bulmak istiyorsa o Çetin denen psikopatı yakalamalıydı. Ancak o zaman çözebilirdi muammayı. Hayır diyerek attığım palavralara bir yenisini daha ekledim. Nusret'i kişilik olarak da pek sevmezdi Tahir Hoca. Aşırı hırslı bulurdu. Çıkarı için herkesi her şeyi kullanmaktan çekinmeyen biri olduğunu düşünürdü. Belki de sizi terk ettiği için de ayrıca kızıyordu. Ne zamandır susan Ali de başlamıştı yarayı kaşımaya. Sanmıyorum, gönül işlerine karışmazdı hoca. Nusret'i unutmam için de sürekli tavsiyelerde bulunurdu bana. Nefret etmek yerine onu anlamaya çalışmamı söylerdi. Ya mesleki kıskançlık? Bir kere başladılar mı durmak bilmiyordu bu polisler. Olamaz mı? Düşünün bir. Öğrenciniz sizden daha iyi bir tarihçi oluyor. Boynuzun kulağa geçme meselesi. Zeynep'in sesiyle yarıda kaldı cinayet masasının ceval polisleriyle aramdaki sinir harbi. Tahir Hakkı'nın sözünü ettiği hançer bu mu? Baş ve işaret parmakları arasında tuttuğu altın kaplama hançeri gösteriyordu. Evet, İranlı bir profesörün hediyesi. Zeynep'in uzattığı hançeri alıp ilgiyle incelemeye başlayan Nevzat kendi kendine konuşuyormuş gibi hayretle söylendi. Tahir Hakkı gibi bir adam niye masasında tutar bu silahı? Bu kadarı da fazlaydı. Silah mı? Abartmayın canım. Hoca mektup açacağı olarak kullanıyordu bu aleti. Sırtını dikleştirip başını usulca geriye atarak kanımı donduracak şu sözleri mırıldandı Nevzat. Mektup açacaklarını küçümsemeyin, o masummuş gibi duran aletlerle öldürülmüş kaç insan gördük biz, biliyor musunuz? Hem Nusret Hanım'ın boynuna saplanmış alet de pekala bir mektup açacağı olabilir.